Ayrım 11, Pandora'nın reçetesi, James Sheridan, sayfa 131. 25. bölüm. Kriptoloğu içeri gönder Norm, sonra da Perkins ve LeBlanc'ın dairesine gideceğim dedi Green telefonda. Kriptoloğu kolunun altında bir dosyayla içeri girdi. Genç ve rahat giysiler içindeki adam buraya ait görünmüyordu. Siyah saçları, yuvarlak gözlükleri ve çilleri vardı. Harry Potter'ın büyümüş haline benziyordu. İyi akşamlar dedi oturmak için halının karşısından bir sandalyeyi yerde sürükleyerek.
Ama Maglio nerede diye dedi Green.
Hasta, ben onun asistanıyım.
Otur, ne öğrendin?
İsmi Green'i ilgilendirmiyordu. Maglio ölmüş ya da ölmek üzere olsa iyi eder. Bu faksın şifrelemeyle pek ilgisi yok.
Neden dedi Green kaşlarını çatarak çocuk tehlikeli sularda yüzüyordu.
Üzerinde şifreli falan bir şey yok, sadece bir sürü araştırma notu ve birinden başka birine gönderilen bir mesaja benziyor. Bu durumda LeBlanc'dan Travis'e...
Pekala, daha önce de söylediğin gibi şu Apollo dosyası muhtemelen Travis'te değil.
Büyük ihtimal Travis eve gelip bu faksın bir kopyasını almaya çalışacak. Sonra da dosyayı aramaya başlayacak. Ama siz bunu zaten biliyorsunuzdur.
Bu çocuk benim sözümü mü kesti?
Evet, bunu biliyorum ve sakın benim sözümü kesme.
Boş not defterini düzeltirken Green'in yüzünde beliren kocaman gülümseme darbeyi yumuşattı. Tuzağınızın işe yaradığını varsayarsak ve Travis'le bu kadın gerçekten faksın bir kopyasını almak için adamın evine giderse, bence sonra faksta bahsedilen şu Dr. Rogers'a gideceklerdir. Kopyayı ele geçirememiş olmaları da çok mümkün tabii.
Ondan hiç hoşlanmadım ama ona ihtiyacım var, lanet olası Maglio.
Green dudağını ısırdı ama gözlerinden kızgınlığı okunuyordu.
Fax'taki diğer şeyleri açıkla. Ayrıca bana efendim diyeceksin.
Green'in halindeki değişim ve ışık saçan bakışlar kriptoloğu sarstı. Özür dilerim efendim. 26. bölüm. Alex Atkan'ın birdenbire midesi bulandı. Yarım bıraktığı akşam yemeğinden mi yoksa gözlerinin önündeki ajan biyografisinden mi emin değildi. Beyaz ipek gömleğinin en üst düğmesini açtı ve düzenli çalışma odasındaki küçük buzdolabına yöneldi. Ahşap panolu kapısı olan buzdolabı duvarlara uyum sağlıyordu. Buz gibi bir şişe vodka ve bir kavanoz salamura balık çıkardı. Bir bardak sek doldurdu ve biraz daha okumak için dosyanın durduğu yere geri döndü. İstihbarat ve casusluk bölümünde dedektif olduktan sonra Atkan'ın ajanı hemen çalıştırılmaya başlamıştı. Eğitim sırasında gösterdiği beceri ajanının görevin en başına getirilmesini hızlandırmıştı. Ajan yabancı istihbarat servisine sızan iki taraflı bir casus olmuştu. Atka işkenceyle ilgili kısma geldiğinde okumayı bırakmak zorunda kaldı. Tam içkisini yudumlarken özel telefonu çaldı.
Atka, işlem yavaş yavaş ilerliyor. Kalan tüm görevleri onaylayın.
Onaylandı.
27. bölüm. Sonya Potomac Plaza'ya LeBlanc'ın dairesine giderken bir benzin istasyonunda su ve atıştırmalık almak için durduktan sonra tekrar arabaya döndü. Travis ankesörlü telefonun kablosuna sanki bir can kurtaran halatıymış gibi yapışmıştı.
İyi akşamlar. Grand Hyatt Tampa.
Evet, bir misafirinizle görüşmek istemiştim. Clinton LeBlanc dedi Travis.
Operatör oda rehberine bakarken hatta bir sürelik bir bekleme oldu.
Burada o isimde kimse yok efendim.
Ah, Clinton kesinlikle orada olacağını söylemişti. Acaba otelden ayrıldı mı?
Bekleyin lütfen.
Fax'ta bugünün tarihiyle bu otelden bahsedilmesinin bu bilmecenin anahtarı olduğu açıktı. Hatta yeni ve çok bilmiş bir ses duyuldu. Başka birisi. Ses tonundan operatörün danışmanı olduğu belliydi.
Efendim, bu gizli bir bilgi.
Travis ayaküstü düşünmek zorundaydı. Bir anlık duraksamadan sonra daha derin bir sesle konuşmaya başladı. Cümlesinin ortasına geldiğinde kulağa ne kadar aptalca geldiğini fark etti.
Güzel hanımefendi, ben gizli serviste çalışıyorum ve güvenlik protokollerine bağlı kalmanıza sevindim.
Telefonun ağızlığını uzaklaştırdı ve henüz attığı palavrayı kadının yutmuş olmasını umarak geri çekildi. Bunun üzerine ses bir kuş gibi cıvıldamaya başladı.
Teşekkürler. Evet, konferans şu ana kadar oldukça başarılı geçti. Burada güvenliği tehdit eden bir şey görmedim. Yarın son günde de aynısının olacağından emin olabilirsiniz. Önümüzdeki senede bizi seçeceğinizi umarız. Yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı efendim?
Hayır, teşekkürler ve iyi geceler. Aynen devam edin, dedi Travis, sesindeki sarhoşluğu bastırmaya çalışarak. Telefonu kapattı ve tekrar aynı numarayı tuşladı. Kalbi bir korku ve beklenti kokteyliyle çarpıyordu. Bu aramada bir gizli servis sesi taklidi yapmasına gerek yoktu. İyi ki de yoktu. Travis taklit yapma konusunda berbattı.
İyi akşamlar Grand Hyatt Tampa.
Rezervasyon bölümü lütfen.
Bekleme müziği çalmaya başladı. Travis işaret parmağını ahizenin kulaklığına vurdururken müziğin o sıkıcı duygusuzluğu, durumun kritikliğini hor görüyor gibiydi.
Rezervasyon bölümü, iyi akşamlar.
Bu akşam için bir oda rezervasyonu yaptırmak istiyorum.
Üzgünüm efendim ama otel özel bir iş için bugün ve yarın halka tamamen kapalı.
Peki ya bar ve restoran, spor salonu, dedi Travis göğsündeki kalp atışları hızlanırken.
Sanırım anlamadınız efendim. Otel, tesisler ve tüm katlar size ve halktan herhangi birisine açık olmayacak.
Tam isabet. Travis telefonu kapatarak bir süre baka kaldı. Bir motor sesi yükseldi, etrafına bakındı. Sonya arabaya dönmesini işaret etti. Travis içeri girdi. Sonya arabayı öttürerek uzaklaştı ve caddenin 100 metre kadar ilerisindeki bir park yerine girerek benzin istasyonunun parlak ışıklarından saklandı. Onlar orada oturup yiyip içerlerken Washington anıtı onları yargılar gibi tepelerinde duruyordu.
Şans var mı?
Muhtemelen, dedi Travis. Bir tanıdığın numarasını bulmam gerekiyor ama Grand Hyatt Tampa'nın bu seneki Bilderberg konferansının yeri olduğuna eminim. Travis Bilderberg kelimesini söylemeye bile çekinirdi ama bugün olayların her yerinden komplo akıyordu.
Bilderberg konferansı da neyin nesi, dedi Sonya. Bununla ilgili araman gereken adam kim?
Bir ağız dolusu Doritos Travis'in sesini değiştirdi. Her sene seçilmiş bir grup politikacı ve sanayi lideri bir araya gelir. Bunlar dünyadaki en güçlü insanlardır. İlk toplantı 50 yıl önce Hollanda'daki Bilderberg Oteli'nde olmuştu. Toplantıların ismi de buradan geliyor.
Bu toplantıların önemi ne? Kulağa oldukça sıkıcı geliyor, dedi Sonya.
Tabii ki sen bir koruma ajanı değilsin, saha ajanısın. Ama sanırım kardeşim bunlarla ilgili her şeyi biliyordu.
Şüphesiz.
Bu Bilderberg konferanslarının tuhaf yanı gizli olmaları. Her yerde silahlı adamlar olur ve genellikle küçük bir kasabada yer alan lüks bir uğrak yeri halka tamamen kapatılır.
Travis Bilderberg konferanslarının en kaygı verici gerçeğine karşı duyduğu kızgınlığı saklamakta güçlük çekti.
Medya bu gizli konferanslardan haberdardır. Bunlara katılan insan topluluğu kelimenin tam anlamıyla dünyayı ve dünya ekonomisini kontrol eden insanlardır. Fakat hiç haber yapmazlar. Haber ağlarından resmi görevliler de daha önce bunlara katılmıştır. Ama katı gizlilik anlaşması kuralları da tabi tutulurlar. Aramam gereken adam Walt Pritchard, kendisi bu konferansların her sene nerede yapılacağını bulmayı başaran bir komplo teorisi kurdudur ve bazen katılımcı numarası yaparak gizlice içeri bile girer. Şimdi kardeşinin evine gidelim ve orada ne bulabileceğimize bir bakalım. Eğer şüphelerim doğruysa kardeşinin bugünkü Bilderberg konferansında koruma görevlisi olduğundan ve sizin deyiminizle şifreyi çözdüğünden eminim. Gizlice dinlediği bir şeyi ihbar edecekti.
Ama neden?
Pekala, o zaman onun evinde ne bulabileceğimize bakalım.
Arabayı Constitution Bulvarı'ndan aşağıya, Potomac Plaza'ya doğru batı yönünde sürdüler.
Hala daha JFK hikayesini bitirmedin.
Rahat ol, kardeşininkinden sonra George Kramer'ın evine gideceğiz ve hikayenin gerisini bunu bana da açıklayan adamdan duyacaksın, dedi Travis. Kafası Bilderbergçilerin bugün ne konuşmuş olabileceklerinin etrafında dönüyordu ve Loblan'ın bunların ne kadarını kaydettiğinin.
28. Bölüm. Bayan Perkins kapı mandalını titreyen eliyle açtı ve arkaya taranmış gri saçları ve derin siyah gözleri olan bakımlı siyah bir takım elbise giymiş bir beyefendi gördü.
Yüzünde büyük bir gülümseme vardı, bir timsah gibi.
Evet dedi Bayan Perkins.
İyi akşamlar Bayan Perkins. Sanırım beni bekliyordunuz. Adım Dwight Green.
Ah evet, lütfen içeri girin dedi kadın kapıyı ardına kadar açarak. Mutfağa gelin, size kahve ya da başka bir şey ikram edebilir miyim?
Hayır teşekkürler Bayan Perkins, bu akşam yeteri kadar çok şey yaptınız zaten, öyle değil mi?
Kadınla birlikte mutfağa giderken charm kontrolü maksimuma ayarladı. Gözlerini bu pasaklı evi dolduran ıvır zıvırdan başka tarafa çevirdi.
Boş ver, bu boktan yerden çok yakında kurtulacağım.
Bayan Perkins halsiz bir şekilde gülümsedi ve bu akşamki olaylarla ilgili bir parça dedikoduya kucak açtı. Konuşmalarında Murder She Wrote'un yeni bir serisi çekiliyor gibiydi ama Bayan Perkins bunu fark etmedi. Dipnot, Murder She Wrote, işlenen cinayetlerin sırlarının çözülmesini konu alan ve 1984'ten 96'ya kadar devam eden Amerikan yapımı dizi.
Ah evet, bu gece çok fazla şey oldu. Her şey çok karmaşıktı. Bay Leblanc'ın başı dertte falan mı? Adamlarınız bana bir şey söylemedi. İnanması çok zor. Her ne kadar sessiz atın.
Bay Leblanc için endişelenmeyin. Tüm olanları özetlemek için size sadece birkaç soru sormam gerekiyor. Sonra da artık biraz dinlenebilirsiniz, olur mu?
Green sallanıp duran kahvaltı masasında onun yanındaki bir sandalyeye oturdu ve manikürlü elleriyle kadının kolunu sıvazladı.
Olur, evet.
Harika dedi Green. Kapınızı çaldıktan sonra Bay Leblanc'ın sizden pul istediğini söylemiştiniz değil mi?
Evet, doğru. Acelesi varmış gibiydi.
Eminim öyleydi Bayan Perkins. Pulu tam olarak neden istediğini söylemiş miydi?
Hayır, ama bir pula ihtiyacı olduğu konusunda çok ısrarcıydı.
Onun için bir pul bulabildiniz mi?
Bayan Perkins düşünmek için durdu ve kırışık parmaklarıyla yorgun gözlerini ovuşturdu.
Ah hayır, genellikle pulları koyduğum çekmecede arıyordum ama bulamadım. Ve sonra kapıyı sizin adamlarınız çaldı. Biliyor musunuz, o Krogan denen adam tavırlarına kesinlikle dikkat etmeli dedi işaret parmağını sallayarak.
Kesinlikle katılıyorum Bayan Perkins ve onun davranışı için sizden özür diliyorum. Ama o sırada aklında sizin güvendiğinizden başka bir şey yoktu. Baktığınız o çekmeceyi bana gösterebilir misiniz?
Bayan Perkins ayağa kalktı ve mutfak tezgahının altındaki orta çekmeceye doğru yürüdü. Green onu takip etti.
İşte bu.
Bakabilir miyim dedi Green çekmeceyi işaret ederek.
Lütfen.
Green çekmecenin içini aradı ama hiç pul bulamadı. Düzensizlik karşısında irkildi.
Pasaklı yaşlı aptal.
Bayan Perkins, pulları bu çekmeceye koyduğunuzdan emin misiniz?
Genellikle evet. Gördüğünüz gibi şurada yollamam gereken bir sürü postam var. Ve ah!
Bayan Perkins'in bakışları tezgahın üstündeki tost makinesinin yanında postalanmayı bekleyen mektuplara takılıp kaldı.
Ne oldu dedi Green gözlerini oraya çevirerek.
Orada bir acele gönderim vardı.
Green'in saçları pürüzlü alnından arkaya doğru hareket etti. En büyük korkusu doğrulanmıştı.
Leblanc Apollo dosyasını birisine postaladı.
Küçük piçin veda vuruşu kahretsin.
Green kadını tokatlama arzusuna karşı koydu.
Neden burada bir acele gönderiniz vardı?
Ah ne aptalım, bugün önemli bazı yatırım formlarını acele postayla göndermek için postaneye gittim ama formları evde unutmuşum. Postane kısa bir süre sonra kapanacaktı, bu yüzden zarfın üstündeki posta ücretini alacaklarını ve daha sonra da zarfı dışarıdaki posta kutusuna koymamı söylediler. Leblanc gelince bunu yapmaya fırsatım olmadı. Onu aldı öyle değil mi? Ne kabalık.
Bayan Perkins, bu çok önemli. Bay Leblanc başka ne söyledi? Pulu istediği şeyi nereye göndereceği konusunda herhangi bir ipucu vermiş olabilir mi?
Bu etkileyici adama gerçekten yardım etmek istiyordu.
Bir süre önce Parkinson'dan ölen kocam Art hakkında konuştuk ve sanırım hepsi bu. Üzgünüm ama daha fazla yardım edemem.
Green'in gözleri onunkileri aradı. Size bir şey ikram etmemi istemediğinizden emin misiniz?
Leblanc'ın koridorun karşısındaki evine gitme vakti gelmişti. Bayan Perkins teşekkürler. Çok yardımcı oldunuz.
29. Bölüm. Travis ve Sonya Potomac Plaza'nın 3. katında asansörden inerek Leblanc'ın boş dairesine doğru ilerledi. Sonya Leblanc'ın kız kardeşi çok fazla dikkat çekmemeli diye düşündü Travis. Yaşaması rahat bir yere benziyordu. Koridorda evimsi bir hava vardı ve hafif yemek kokusu da bu havayı pekiştiriyordu. Her şey sahte bir rahatlık hissi uyandırıyordu.
309 numarayı arıyoruz değil mi?
309 numara dedi Sonya rahatsız görünerek.
Kardeşi burada öldürülmüş olabilir diye düşündü Travis. İyi misin dedi Travis sırtını sıvazlayarak.
İyiyim.
309 numaralı dairenin kapısı ölüm kapısı gibiydi. Sonya zile basmak için ince parmaklarından birini kaldırdı ama sonra durdu. Ve Travis'e dönerek gözlerine baktı. Bulanık yeşil bu denizden hiçbir şey anlaşılmıyordu.
Dinle dedi bir tuhaflık var. Git ve asansörün orada bekle.
Neden?
Giriş kapısı harika durumda.
Olmamalı mı?
Burayı basanların kapıyı çalacaklarından şüpheliyim. Ayrıca zorla girildiğini gösteren bir kanıt da yok. Zili çalıp kapıyı kıracağım. Cevap verecek olan kişi hala beni tanımıyor. Tabii eğer cevap veren olursa.
Tamam anlıyorum dedi Travis asansöre geri gitmek üzere dönerken. Yolun yarısında geriye baktı ve Sonya'yı kendisine bakarken yakaladı. Sonya tekrar kapıya döndü ve zili çaldı. Asansöre yaklaşırken Travis 309 numaranın kapısının açıldığını duydu. Ne olduğunu görmek için topuklarının üzerinde geri döndü ve kendini duvara yapıştırdı.
İçeride biri mi vardı?
Sonya da şok olmuş görünüyordu. Travis konuşmayı gayet net duyuyordu. Merhaba diye sinirli bir ses duyuldu kapının ardından. Sonya kapıyı tutarak eşikte duran tıknaz adama bakıyordu. Haki renginde bir pantolon ve boyun kısmına peçete sıkıştırılmış beyaz bir tişört giymişti. Tam bir ev haliydi.
Bu Leblanc değildi.
Sonya şaşkın ve paniklemiş halde kapının üzerindeki numaraya baktı.
Burası 309 öyle değil mi? Potomac Plaza daire 309.
Evet nasıl yardımcı olabilirim dedi adam davetsiz misafire sinir olmuş bir şekilde. Travis Sonya'nın geri çekildiğini gördü, ürkmüş görünüyordu.
Burası Clinton Leblanc'ın dairesi. Son 2 yıldır burada o yaşıyor, Sonya kekelemişti.
Siz neden bahsediyorsunuz? Ben Clinton Leblanc değilim. Adım Backshaw. Clinton Leblanc'ı tanımıyorum bile. 3 aydır burada yaşıyorum. Siz kimsiniz? Neler oluyor?
Sonya'nın gözüne içeride kapının yanındaki masanın üstünde duran bir mektup takıldı. Sahiden de Bay G. Backshaw'a gönderilmişti. Geri çekildi. Yüzü gözleriyle aynı renkteydi. Backshaw kafası hala karışık bir halde kapıyı kapattı. Travis ve Sonya kafa karışıklığı ve dehşet duygusunu telepati yoluyla paylaşarak koridorun iki ucundan birbirlerine ağızları açık bir şekilde baka kaldılar. Koridorun karşısında Bayan Perkins'in apartmanında Green ev sahibinin içinden birdenbire kopup gelen son misafirperverliği de kibarca geri çevirmeye çalışıyordu.
Hayır teşekkürler Bayan Perkins gerçekten aç değilim.
Peki tamam iyi akşamlar Bay Green.
Size de ve tekrar teşekkürler temas halinde olacağız.
Tanrım çeneni kapa artık.
Green üstünü başını düzelterek ve ellerini ovuşturarak koridora çıktı. Kapının arkasından kapanmasını bekledi. Sonra da dönüp Leblanc'ın dairesine doğru yürüdü. 309'un önünde güzel siyah saçlı bir kız gördü. Kız döndü ve göz göze geldiler.
30. bölüm. Travis daha az şüpheli görünmek için duvardan uzaklaştı. Koridorda yürüyen şık giyimli adam zaten onu fark etmemişti.
Travis'e bakmadan dairesinden çıkmış sonra Sonya'ya bakıp dona kalmıştı. Neden asansöre doğru gitmiyordu? Adam 50'li yaşlarının sonlarında geriye taranmış gri saçları olan uzun boylu biriydi. Siyah bir takım elbise giyiyordu ve otoriter bir havası vardı. Sonya'nın gözleri bir kere olsun Travis'e kaymadı. Dikkati benim üzerime çekmemek için diye düşündü Travis. Zaman durmuş gibiydi. Sonya toparlandı ve asansöre doğru yürürken kibarca iyi akşamlar dedi. Adam da hala sakin durarak ve onu inceleyerek iyi akşamlar diye karşılık verdi. Sonya adamın yanından geçerken adam konuşmaya devam etti. Arkadaş canlısı birine benziyordu.
309 numaralı dairede oturan adamı görmek için mi gelmiştiniz diye sordu adam. Bu akşam burada olanları merak ediyordum da bir şey biliyor musunuz?
Adam gerçekten kaygılı görünüyordu.
Ne duydunuz diye sordu Sonya.
Travis adamın yanında duran ve onu bir tehditten ziyade daha fazla bilgi toplamanın bir yolu olarak gören Sonya'yı seyretti. Travis artık rahat ve gevşemişti ve Sonya'nın adamdan bir şeyler öğrenebileceğini umuyordu. ''Oldukça fazla arbede yaşanmış,'' dedi adam ceketinin içinde hissettiği şeyden dolayı tekleyerek. ''Çok fazla bağırtı duydum. 309'daki adamı nereden tanıyorsunuz?''
Her şey çok tuhaf diye başladı Sonya. 309'daki adam 3 aydır orada yaşadığını söylüyor. Ama görmeye geldiğim kişi o değil.
Belki de daire numarasını yanlış biliyorsunuzdur dedi adam. Gidip kapı görevlisiyle birlikte konuşalım. Bir şey bilip bilmediğini soracağım.
Adam daha sonra asansörü işaret etti ve Sonya teşekkür ederek onu izledi.
Travis kaçınılmaz tanıştırılma safhası için öne geldi. Çünkü adam onun olduğu tarafa bakıyordu. O anda adam ona baktığında Travis'in beti benzi attı ama hemen kendine geldi. Bakış bir saniyeden daha fazla sürmedi ama tuhaftı. Büyük ihtimalle bunca zamandır burada durduğumun farkında değildi diye düşündü Travis.
İyi akşamlar efendim dedi Travis.
Arkadaşım diye araya girdi Sonya.
Size de iyi akşamlar bayım dedi adam. Tanıştığımıza memnun oldum.
Gerçekten de memnun olmuş görünüyordu. Çünkü yüzünde Travis'in hayatında gördüğü en büyük gülümseme vardı.
Asansörün çağrı düğmesine bastı ve Sonya ile Travis'e gülümseyerek sessizce bekledi. Sonya'yı dikkatle inceledi, birbirlerine gülümsediler ve başka tarafa baktılar. Adamın vardığı havadaki tüm enerjiyi emiyordu.
''Umarım bu gece burada aradığınızı bulursunuz.'' dedi adam. ''Biz de tam kız arkadaşınızla.''
Travis ve Sonya rahatsız bir şekilde birbirlerine baktılar ve cevap vermediler.
''Özür dilerim, arkadaşınızla gidip kapı görevlisine bir şey bilip bilmediğini soracaktık.''
''Çok kibarsınız efendim.'' dedi Travis. ''Özür dilerim, adınızı duyamadım.''
''Krogan, Dwight Krogan, sorun değil cidden.''
Asansörün kapısı açıldı ve üçü birden içeri girdi. Adam Travis ve Sonya'ya ayrı ayrı başını salladıktan sonra lobi düğmesine bastı. Tam kapılar kapanmaya başlamıştı ki yamuk yumuk bir el araya girdi. Kapılar tekrar açıldı.
Bayan Perkins.
Bay Green, sizi yakalayabildiğime sevindim.
Adamın yüzü düştü, görünür bir şekilde şaşırdı ve tedirgin oldu.
Bu biraz bekleyebilir mi Bayan Perkins? Şu anda ilgilenmem gereken önemli bir konu var. Dediğim gibi sizi arayacağım. Şimdi iyi geceler.
Sonra kadını kolundan tuttu ve diğer eliyle kapıları açık tutarak kadını asansörden dışarı çıkardı.
Kadın şok oldu.
Bu tuhaf karakter değişimi Sonya'nın gözünden kaçmadı. Travis onun gözlerinde alaycı bir parıltı gördü ve Sonya'nın gizlice adamın vücudunu inceleyişini seyretti.
Adam onlarla o kocaman gülümsemesinin ardından konuştu.
Zavallı yaşlı kadın, onun vasiyetini hazırlıyorum ve kendini endişelenmekten alıkoyamıyor. Sürekli başımın etini yiyor ve isimleri hatırlamak konusunda da umutsuz bir vaka.
Travis zorla güldü, adamın gülümsemesi ise bir somurtmaya döndü. Kapılar tekrar kapanırken Sonya bir alttaki katın düğmesine bastı, ikinci kat.
İkinci katta birini tanıyorum dedi kaşlarını kaldırarak. Onlar bir şey duymuş mu diye sorup size lobide katılacağım. Bay Krogan'da değil mi?
Şimdi Travis bir şeylerin ters gittiğini biliyordu. Sonya ikinci katta birini tanımıyordu, tabii ona söylemediyse.
Elbette dedi adam.
Asansörün mekanik uğultuları duyulan tek sesle içerinin havası soğudu ve ikinci kata yolculuk hiç bitmeyecekmiş gibi geldi.
Kapılar bir zille açıldı ve Travis ile Sonya dışarı çıktı.
''O halde lobide görüşürüz. Yardımınız için gerçekten teşekkürler.'' dedi Sonya.
''Ah bir şey değil, bir dakika sonra görüşürüz.'' diye cevapladı adam.
Travis ve Sonya ikinci katın eşiğini geçerken Travis büyük bir tabancanın sapının yavaş yavaş Sonya'nın kafasının arkasına indiğini gördü.
Sonya yere düştü.
Travis dönüp adama baktı ve aynı silahın namlusunun kendi suratının birkaç santim uzağında durduğunu gördü.
11. ayrımın sonu. Sayfa 147.